İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz yardımcı doçent doktor Oğuzhan Tan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün sizinle yine Kur'an-ı Kerim'den bazı kavramlar, durumlar, tutumlarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Ben tabii biraz böyle bazı diyerek genelleştirdim.
Biraz kendimi, kapalı oldu değil
kendimi
mi?
Kendimi rahatlatmak adına. Çünkü sizinle konuşurken konu konuyu açıyor ve çok da iyi oluyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Ama özellikle bir tutumla ilgili. Çünkü biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olmaya başladığı dönemde insanların bildikleri şeyler vardı, bir hayat yaşıyorlardı, bir hayatın içerisine geldi Kur'an-ı Kerim. Hiç bilinmeyen şeyler söylemedi, bilinmeyen şeyler de söyledi. Ve bazı ayetlerde görüyoruz, hani sana şunu sorarlar diye Allah peygambere söylüyor, sen de şöyle söyle diyerek de cevabını veriyor. Şimdi bunun karşılığı nedir o dönem için? Buraya taşırsak, şimdiki zamana taşırsak, bugünün Müslümanları, peygamber yok, ona soramayacağız. Kur'an-ı Kerim iki kapak arasında. Ama meselemiz çok, konuşulan konu çok. Hani güncel meseleler diyoruz ya, güncel dini meseleler. Sorularımız artıyor çünkü yaşam çeşitlendi. İnsanlar değişik boyutlarda hayatlar yaşıyorlar. Farklı toplumlar, farklı ihtiyaçlar, farklı kişiler, farklı kişilikler. Bunların her birine bir cevap mı yoksa genel ilkelerimiz mi var? İşte bunları konuşacağımız için bazı konular diyerek geniş bıraktım. Kendime bir alan yarattım. Buyurun hocam.
Teşekkür ediyorum öncelikle. Gerçekten çok çağrışımlı bir soru oldu. Yani kafamda farklı farklı cevaplar. Şuradan mı başlasam, buradan mı başlasam gibi oldu. Fakat sorunuzun temelinde zannediyorum şu var. İnsan bir şeyleri biliyor.
Evet.
Ve öğrenmeye aday olduğu, talip olduğu bir alan var. Bilmediği de bir alan var. İşte bu kavşakta bildiğiyle bilmediğinin buluştuğu bir kavşak olarak din kavramıyla karşılaşıyor. Bu hayatın bir parçası ve bilmediği bir alemden kendisine bir yönlendirme geliyor. Ve bunu anlamaya çalışıyor, soruları artıyor. Yani soru sormak aslında dindarlığın ilk, yani bugün anlatılan bazı dindarlık şekillerinde soru sormamak önemli değil gibi, yani soru sormamak önemli gibi geliyor ama öyle değil aslında. İnsan, insanın bir sorusudur din meselesi. Yani sorularına gelen bir cevaptır. Şimdi tabii Hazreti Peygamber'in bu sorulara nasıl cevap verdiği, İslam'ın insanın merak noktalarını nasıl açıklığa kavuşturduğu biraz tarihi bir şey. Biz hemen düğmeye basalım ve 1400 seneyi aşıp günümüze gelelim.
Peki.
Şimdi günümüzde de soru sorma ihtiyacımız bitmedi. Hala soru soruyoruz. Hala belli kaynaklardan bilgiler elde etmeye çalışıyoruz. Hele hele konumuz şu anda İslam ise, İslam'la ilgili de insanlar sorular soruyorlar. Bize de soruyorlar. Veya şöyle soruyorlar. Biz en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Hocam diyor, filan isimli bir hoca var. Şöyle dedi. Filan hocayı nasıl buluyorsun? Filan meali nasıl olur? Filan kitabı nasıl olur? İnternette filanın videolarına aboneyim hocam. Hep onu seyrediyorum. Öteki de böyle dedi, şöyle dedi. Şimdi gerçi bu sorular şimdi tabii benim için ne ifade ediyor o ayrı bir şey. Ama ben buradan ne çıkarıyorum? Bir akademisyen olarak ne çıkarıyorum? Şimdi hocaların, medya vaizlerinin, medya konuşmacılarının, şimdi biz de medyada konuşuyoruz.
Evet.
Dolayısıyla biz de öyleyiz şu anda. Biz de bir medya konuşmacısıyız ama Yani medyada, medya dediğimiz zaman internet, her şeyi kastediyoruz. Konuşanların ve dine dair açıklama yapanların ben temelde iki eğilim üzerinde yürüdüklerini görüyorum. Bir tanesi, birinci eğilim, bakıyorum meseleyi biraz daraltıcı, hadiselere biraz sert çözüm bulucu, daha geleneksel bir yapı görüyoruz. Şimdi bunların bir takım özellikleri var. Diğer tarafta da daha geniş yorum yapan, daha genişletici, hatta bazen bu genişliği biraz lakaytlık boyutuna götüren bir yaklaşımı da ben görüyorum. Öyleyse bu ikisinin arasında eğer bir mutedil yaklaşım var diyeceksek toplam 3 tane herhalde eğilim olması gerekir.
Ama bu mutedili çok göremiyoruz diyorsunuz. Belki o mutedilin çok da taraftarı yoktur hocam, biliyor musunuz? Bana biraz öyle geliyor. İnsanlar uçlarda yaşıyorlar. Ya biraz daha böyle rahatlamak istiyorlar ya da sıksın beni ki ne olduğunu anlayayım tarzında yani da olabilir. Ki diyor. Sarsın beni. Yoksa evet, bu din olamaz yani, bu anlatılan şey din olamaz. Din dediğiniz biraz içinde sertlik etkiler barındıran, tabii etkisi olan bir şey gibi. Yani bu iki eğilim aslında dediğiniz anlamda bu yönde insan psikolojisi açısından da çok anlamlı geldi bana.
Şimdi bu iki eğilimden birincisinin üzerinde konuşacak olursak, bu sert ve daraltıcı yaklaşım dediğimiz. Şimdi bunun ben üç tane temel karakteristik özelliğini görebiliyorum. Birincisi, belirli bir ekolcülük var. Belirli bir kişiyi, ekolü, mezhebi, meşrebi esas alma ve ondan çıkamama var.
Size o yüzden soruluyor o sorular. Kimi, nasıl bildiğinizi sormak açısından. Çünkü o bir yol değil mi? Yani onun yolundan gitmek istiyor.
Hangi trene binmem lazım sorusu. Evet. Çünkü tren viraj yapmıyor biliyorsunuz. Belli bir rayda gidiyor.
Evet.
Yani o mezhebe girdiğim zaman onun içinden hep devam etmem lazım diye. Şimdi buna taassup deniliyor biliyorsunuz. Taassup nedir? Doğruyu, gerçeği bir kişinin ağzında görmek. Bir kişiye inhisar etmek. Veya bir ekole inhisar etmek. Başka yerde bir hakikat aramamak. Şimdi bakıyorsunuz, şimdi mezhepler nedir sorusuna geleceğiz o zaman. Mezhepler birer okulken ekol oldular.
Hı hı.
Şimdi okul başka bir şey, ekol başka bir şey. Okula gidersin, öğrenirsin, ekole de mensup olursun.
Bu enteresan bir ayrım oldu hocam. Yani okulda öğrendiğiniz zaman öğrendiklerinizi yeniden dönüştürme, inşa etme ve kendinize mal etme gibi bir takım tutumlara sahip olabilirsiniz. Açık bir süreç çünkü. Ama ekol dediğiniz zaman intisap ediyorsanız zaten bir şansınız kalmıyor.
Bitmiş bir şeye.
Siz de eklenmiş oluyorsunuz.
Evet. Dolayısıyla şimdi o mezhebin içerisinden çıkılmadığını görüyoruz. Şimdi mezheplerin tabii ki çıktığı zaman içerisinde bir ilmi faaliyet, muhtelif problemlere karşı şöyle mi çözüm bulabiliriz, böyle mi çözüm bulabiliriz gayretidir. Fakat şimdi günümüze geldiğimiz zaman bir kişi insanları illa belli bir perspektife hamlederse, yüklerse, illa şuradan bakacaksın, illa buradan bakacaksın. Halbuki, hemen bu halbuki'yi eklememiz lazım, halbuki İslam'ın kendisi daha farklı bakışlara da müsamaha gösteriyorken bir şahsın belli bir perspektifini teşmil etmek, insanları siz kişi olarak sevebilirsiniz. Dersiniz ki ben filan adamın görüşlerini, alimin görüşlerini çok seviyorum. Tamam, ama size soru soranları da
oraya sevk ederseniz. Ve başka çıkış bırakmamak.
Evet, oradan beslenip hep insanları oraya sevk ederseniz o zaman insanları daraltıyorsunuz. Niçin? O mensubiyet yaşasın, o mensubiyet güçlensin diye. Halbuki o mensubiyeti devam ettirmekle birlikte insan farklı yaklaşımlara açık olabilir.
Olabilir.
Yani hepimizin geldiğimiz bir arka planımız var. Yaşadığımız bir coğrafya var. İlk öğretilen şeyler var. Ama oradan gelmekle birlikte niye farklı şeyler açık olmayalım? Niye farklı şeyler duymayalım? Kur'an-ı Kerim'deki ayet şu şekilde. Sözü dinleyip en güzeline uyanlara müjdeler olsun. Evet. Müjdele onları. Evet. Şimdi sözü dinlemezse.
Zümer suresinde geçiyor değil mi? Ya 18. ayet hatırlıyorum. Evet.
Evet.
Bu önemli bir şey ama tabii söz olması lazım ortada önce bir. Ve o sözden başlıyor her
farklı
şey.
Farklı sözler olması lazım.
İşte sözden bol ne var diyeceksiniz belki ama o da öyle olmuyor. İnsanlar sözü de kendilerine göre eleştiriyorlar. Yani kendi perspektiflerine herhalde, değil mi? Böyle çekiyorlar ve kendi yorumlarıyla. Şimdi dediğiniz noktadan bakarsak bu da olsun. Ama bunun bir sonraki adımı, yani tek hakikat budur. Buradan bakarsanız kurtulursunuz diye. Bu kurtuluşçu mantıkla ve insanları eğer hani buradan bakmadığınızda başınıza gelecekler diye devam eden bir takım şeyler de kuruyorsak eğer, işte o zaman bu daraltıcı mantık devam ediyor.
Az önce dediniz ki bir psikoloji kelimesini söylediniz. Bunun psikolojisi herhalde şu, bilmiyorum katılır mısınız? Yani şöyle bakılıyor. Diyor ki bundan 500 sene önce, 1000 sene önce yaşayan ecdadımız var. Biz onları hayır duayla anlıyoruz. Onlar mücahit idiler, onlar iyi kul idiler, salih insanlardılar. Onlar neyle amel ettiler? Onlar işte şu şeylerle amel ettiler. Demek ki biz de aynı şeyi yaparsak, bizden sonra gelenler de herhalde bize salih kul diye sayar. Tamam, onlar o günün şartlarında onunla amel ettiler ama biz bugünün insanıyız. Kendi içinde yaşadığımız zamanın çocuklarıyız. Dolayısıyla bir garantiye dayanıyor. Yani biz de aynı şeyin altına imza atarız. Aynı bilet alırız, biz de aynı biletle gideriz gibi bir mantık var. Dolayısıyla bu muhafazakarlığın, yani ona sadık olmanın psikolojisinde zannederim işi garantiye alma var. Bir de şu var, şimdi buna uyarsanız, yani dar olan bir görüşe uyduğunuzu varsayalım. Sizi günlük hayatınızı aksatıyor dar olan bir görüş. Şöyle diyor insanlar. Ya dindarlık zaten nasıl bir şeydir? Sabır edeceksin.
İşte az önce kastettiğim şey oydu tabii.
Burası sevap yeri değil ki.
Değil ki.
Sevabı da öteki tarafı. Bu İslam'ı ahiret dini yapmaktır.
İşte bu kadar hocam. Biz bunu çok işlemeye çalışıyoruz. Yani İslam dediğiniz şey bugün burada şimdi benim için yaşanmıyorsa, yani ne zaman nerede çıkacak ortaya? Ya ben bunu çok merak ediyorum.
Ahiret
ben buradayım
tarafta.
Değil mi? Burada
yani
yaşıyorum
şu
ben.
Anda,
şu andayım ben.
Şu anda bana bir benzin lazım. Yani.
Evet.
Yani bu etapta bana bir benzin lazım. Öteki tarafta da ayrıca lazım ama ilk önce bir buranın benzin olması lazım.
Bir de öteki taraf dediğiniz sizin için zaten burayla anlamlı olan bir şey. Gitmediğiniz, görmediğiniz, birinin size gelip de öyleymiş demediği bir yer. İlahi bir bilgi tarafından bununla bilgileniyoruz ama bizzat kendimiz bilgiyi yaşar durumdayız şu anda. Şu anda ben ne durumdayım?
Şimdi
bununla
dünyayı,
daha çok ilgilenmem gerekmez mi?
Dünyayı cennet yapma perspektifine sahip olmaksızın.
Bir de bu var.
Nasıl cennet olacak öteki taraf?
Evet.
Yani burada her şeyin güzelini, iyisini. İnsanlar güzel, iyi deyince ne anlıyor biliyor musunuz? Zevkin, hevesin peşinde mi koşacağız? Sen hemen iş oraya. Niye insanlar? Mesela şöyle diyelim. İffet, namus diyorsun. Hemen en uç örneği aklına getiriyor. Biraz dünyada da itibarlı, haysiyetli bir kul olsun, işlerini aksatmasın, kendi fıtratıyla çelişen işler yapmasın, yani elini ayağını, bireyselliğini kilitleyen işler yapmasın deyince, o kilidi elindeki prangayı çöz deyince, o dağlara doğru koşmak herhalde. Yani aşırı bir özgürlük mü anlaşılıyor acaba?
Evet.
Bu da değil tabii ki. Şimdi bakın.
Şimdi taassup kelimesini kullandınız.
Kullandık.
Muhafazakarlık dediniz. Bu kavramların hepsi aslında günümüzde hani biraz da içleri belki farklı türlü doldurularak servislenen kavramlar.
Biz siyaset literatüründen bahsetmiyoruz.
Bahsetmiyoruz
tabii.
Hocam. Çünkü sizin anlattığınızdan ben şunu anlıyorum. Yani insanın bir kul olarak ama bir birey olarak bu dünyadaki varlığı işte bu kavramları çok iyi anlamasına bağlı. Ben varım diyebilmesi için ve Allah'a kendini götürürken halini arz edecek şeyleri biriktirebilmesi için bir kere buradaki duruşunu belirleyen kavramlar bunlar. Yani bir şeye sıkı sıkı tutunduğunuz zaman ancak bunu götürürsünüz. Bu nasıl karşılık bulur onun karşısında onu bilemeyiz ama belli ki kul yanında çok iyi karşılık bulmuyor değil mi? Yani sadece kendinizi daraltmıyorsunuz çünkü. Beraber yaşadığınız insanları da daraltıyorsunuz. Çoluğunuzu, çocuğunuzu daraltıyorsunuz.
Kesinlikle.
Arkadaşınızı toplumu daraltıyorsunuz.
Kesinlikle.
Herkes benim gibi olsun istiyorsunuz. Çünkü ancak o şekilde rahat edeceksiniz. Herkes aynı olursa rahat edeceksiniz.
Bu daraltıcı yorumun iki tane özelliğini söyledik dediğiniz gibi. Bir tanesi taassupçuluk var. Bir tanesi de böyle bir lafza sadık kalıp, geleneğe sadık kalıp muhafazakarlık dediniz. Siz geleneksel bir
Tabii.
yapı var. Bir üçüncü madde olarak da şeyi söyleyelim. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz nedir diye şey yapmasınlar. Seddi zeriya diye bir kavram var. Yani sed, biliyorsunuz sed vardır.
Çekmek,
hani sed
çekmek.
Zeriya da şu. bazen mübah olsa bile bir şey mutlaka zarar meydana getirecekse, mutlaka tehlikeli bir şey meydana getirecekse, onun önüne o mübah olan şeyi yasaklama mantığıdır bu.
Hı hı.
Bu aslında hukuki bir prensip. Yani hukukçular şöyle bakarlar. Derler ki, mesela buna verilen fıkhi örneği zikredeyim isterseniz burada. Şimdi siz üzüm üreticisiniz. Şarap fabrikasına satabilir misiniz diye tartışıyorlar fukaha bunu. Diyorlar ki satmamanız lazım. Niye? Adam şarap yapacak diyor. Şöyle desen, kardeşim ben sattığım üzümü bilirim, aldığım parayı bilirim. Ben içmiyorum, bir şey yapmıyorum. Diyorlar ki hukukçular, hayır böyle bir şey yapamazsın. Niye? Çünkü sen onu satıyorsun ve o şarap olacak. %100 şarap olacak. Bakın burada bir ihtimal var. Fakat siz bu tedbir alıcı mantığı ve mekanizmayı amacı dışında, her amacı dışında kullanılan şey gibi kullandığınızda
hayat durur.
Başka bir şey olur o.
Evet. Hayat
yani
durur.
Kendisi olmak. Tabii. Bakın şey örnekleri var. Güncel örnek verelim yani burada. Diyor ki kadın diyor tek başına diyor araba sürmesin. Araba sürmesin. Var yani bu günümüzde böyle bir şey var.
Böyle bir şey var değil mi
var.
Hocam? Eyvah.
Şimdi araba niye sürmesin? Ben gerekçesini okudum geçenlerde. Buna dair bir rapor hazırlayan birisi. Diyor ki işte araba sürmeyi bilirse kocasıyla kavga, en ufak kavgada çıkar yola, babamın evine gideceğim diyebilir.
Gerekçe bu.
Ondan sonra uzak şehirdeyse babası efendim geceleyin bir sahradan şuradan buradan geçebilir. Ya lastiği patlarsa, ya inmek zorunda kalırsa, tecavüze uğrarsa en iyisi araba sürmesin. Çok makul bir yaklaşım yani.
Evet, köklü çözüm evet. Üretmişler.
Şimdi bakın bu işte aşırı
ama bunu,
tedbir oluyor.
Bunu da din adına konuşmamız bizim biraz değil mi?
Yani
bu buradaki
bu,
üzüntümüz evet. O yani. Bunu böyle konuşuyoruz hani.
Bir de Remzi Hanım burada ne oluyor biliyor musunuz? Burada kişilere mübahları yasağa dönüştürmek gibi bir alan açılıyor.
Oh.
Bir bahane,
yasakları,
bir şeyi bulursunuz.
Yasakları
şöyle olacak. Bu şöyle olacak. O yüzden bunu yapma. Şöyle olacak, böyle yapma. Böyle yap. Habire kanun hüküm koyan bir mekanizma devreye giriyor.
Evet. Yani o insanların o hayat içerisinde bir önceki programda yine sizinle konuştuğumuz konuydu. Ahlaki tutumlarını geliştirmelerine neredeyse alan tanımadan tamamen böyle sert değil mi? Köşeli bir mantıkla öyle olursa böyle olur. Ama arada ihtimaller var. Hiç öyle olmayacak değil mi? Yani o ıssız yerde belki yardım edecek insanlar var. Yani bu böyle bir toplum olmamalı mı? Bunlar anlatılmamalı mı insanlara? Böyle olmalı diyerek kadınlar araba kullanacaklar. O yüzden toplum da bu kadar gelişmiş bir toplum olsun dememeli mi hocalarımız bizim? Bunu söyleyene kadar buna acaba çaba harcasak nasıl olur?
Yani
olmaz mı? Bu
yani,
dinde yeri yok mu benim bu söylediklerimin?
Asıl öyle bir faaliyet
asıl olması
lazım.
Gereken
tabii
bu
ki.
Değil
yani,
mi?
Yani o endişe edilen şeyler olacaksa
şeylerin giderilmesi için
olmaması için,
çaba sarf ama tam tersi daha çok içimize kapanalım diye. Hocam ikinci eğilimle ilgili biraz
i̇kinci
konuşalım
de,
vaktimiz
hemen
daralıyor.
Konuşalım. Şimdi daraltıcı olanlar var olduğu gibi. Bir de bakıyorsunuz ki yol geçen hanı gibi o da olur, bu da olur, şu da olur. Yani böyle bir yaklaşımda görüyoruz yani bunu da kabul etmemiz lazım. Bunun da yaklaşımlarına baktığınız zaman kendilerini şunlarla gerekçelendiriyorlar. Diyorlar ki İslam maslahat dinidir. Maslahat da insan kendi maslahatını Allah'ın izniyle görür. Kimse parmağını gözüne sokmaz. Bırakın o kendi halini bilir. Noktasına kadar varıyor. Yani burada da geniş insanlar bakın İslam'ı bir hümanizm gibi değerlendiremeyiz. Onun bir takım prensipleri var.
Evet, bir ideoloji değil aslında değil mi? Tabii ki bir söylemi var ama.
Söylemi var, prensibi var.
Prensipleri
de var. Şimdi o prensipleri atıl hale getirircesine, işlevsiz hale getirircesine.
O zaman din olmaktan çıkar.
O zaman herkesin kendi görüşü olur.
Tabii.
Yaklaşımı olur.
Tabii.
O zaman da dediğiniz gibi din olmaktan çıkar.
Ama buna sözümüz yok. Ama İslam diyorsanız eğer o zaman onun kendi içerisinde kendi dinamikleriyle kabul etmek durumundayız.
Evet yani onun bir kurallar bütün olduğunu
onu da kabul
görmemiz
etmeliyiz.
Lazım. Doğru.
Evet.
İkinci olarak bu yaklaşımda hep böyle ruhsat nerede? Onların peşine gitmeye. Yani
ruhsat dediğiniz şey nedir hocam?
Ruhsat dediğimiz şu.
Bu da bu kavramları şimdi
bu kavram,
dinleyicilerimiz duyuyorlar belki çokça da duydukları kavramlar ama öğrenmek için de heves
şimdi,
edecekler
şu anlamda,
diye düşünüyorum.
Şu anlamda. Şimdi dinin içerisinde ruhsatlar var. Mesela seferdeyken oruç tutmayabiliyorsunuz.
Bir nevi izin diyeceğiz buna,
bu
değil mi?
Bu izin. Bakın bu, buna, izin. Buna itiraz etmiyorum ben. Çünkü o zaten Allah size müsaade etmiş. Şu vakitte oruç tutmayabilirsiniz diyor.
Hepsi ayetlerle sabit. Tabii.
Ama bir de mezheplerin falanın filanın falan alimin görüşleri içerisinden kolaylar var. O kolayları toplayıp kolay işler takibatı yapmak. Onları al, birleştir, devam et. Bu da samimi değil. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Şimdi hep işine gelen bir arkadaşınız var. Düşünün. Hep işine gelen noktada sizinle şey yapıyor.
İrtibat kuruyor.
İrtibat kuruyor. Davranışlar hep kendi. Ne yaparsınız? Dersiniz ki bu samimi değil. Şimdi din de bir sizden hakkı hukuku olan, hak isteyen, hak veren bir şeyse,
evet,
o zaman aynı şekilde
onu da o hakkını teslim etmek lazım.
Yani öyle kolaycılık yapmamak
peki
lazım.
Peki bu mutedil olan, mutedil olma durumu nedir hocam? Aslında Kur'an-ı Kerim'de var değil mi? Bununla ilgili de bizi sevk eden, hani siz
aslında
öyle olun ki denilen ayetler var ama herhalde çok özendiğimiz, imrendiğimiz bir yer olamıyor maalesef.
Aslında işte itidal şu iki anlattığımız şeyin dışındaki davranıştır.
Evet. Yani bu ikisinin ortası demeyelim. Ben onu itidal olarak görmüyorum çünkü bunlardan farklı bir şey.
Farklı bir şey ama bunların bulunmadığı bir hal. Yani ortası değil tabii.
Ortası
o zaman
değil asla.
Üç tane bu taraftan madde oradan, saydık. Üç tabii. Tane bu taraftan.
İşte hep böyle anlaşılıyordu. Ben üzülüyorum. O yüzden evet. Böyle söyleme ihtiyacı hissettim.
Yani bunları bir defa bunlardan uzak durmak gerekiyor. Ve süremiz de sona geliyor ama İslam'ın tabii ki bir bedene, ruha hitap eden bir orta dili var. Ve insan en itidalli ve normal halindeyken yaptığı şeyler gerçekten darlıktır. Yani hava 23 dereceyken falan, karnı çok açken değil, çok tokken değil, fakirlikten böyle sürünüyorken değil.
Ya.
Anlatabiliyor muyum?
Ya.
Yani insanları acite edip, sıkıştırıp, korkutup ondan sonra o korkuttuğunuz, o acıktırdığınız, o muhtaç ettiğiniz şeyin üzerine bir duygu bildirmemeniz.
Ne devşireceksiniz? Yani oradan alacağınız
normal
şey
insanın,
ne olabilir?
Normal insan muhatap olabilir. Ve bir insan normalken söyledikleri benim için kıymetlidir. Yani dostsuz kalmış bir adam düşünün. Hiç dost yok. Diyor ki neredesin diyor, bana sarılıyor mesela. Bunun bir anlamı olmaz gibi yani. Normal bir insanın teveccühü önem arz eder ve İslam da ona normal bir şekilde hitap etmelidir.
Siz dediniz ya, bir bütünlük içerisinde insan hem ruh hem beden doygunluğu, yani bu ikili ayırımı da böyle anlamak için yapıyoruz aslında, çok kafamız öyle ayrımlara yatmıyor bizim ama yani insanın ciddi anlamda bütün melekelerini geliştirmeye açık bir alan olduğunu gördüğü bir doygunluk. Hepsi her an gelişime açık. Hiçbir yerde donduramazsınız ama ucunun da nereye gideceğini bilmeyeceğiniz tarzda serbest bırakamazsınız. Orada da sizi yine sabitleyen, sizin sınırlarınızı belirleyen bir değil mi? Din öyle bir şeydir çünkü. Eğer böyle bir iddianız varsa, dini yaşayacağım, dindar bir tutum içerisinde olacağım diyorsanız, bu ikisini sürekli akılda tutarak ve kendinizi gelişime açık bir varlık olarak görerek ve de işte bu doygunluk meselesini de herhalde gündemde tutarak yani hayatınızı kurmanız lazım. Mutedil olmak biraz böyle bir şey gibi.
Kısaca şöyle formüle edilebilir mi bilmiyorum. Yani realiteden, gerçek dünyadan, yaşadığımız dünyadan bizi koparmayacak bir maneviyat olmalı bizde. Aynı şekilde de maneviyattan uzaklaştırmayan bir gerçekçilik olmalı.
Olmalı. Evet, bu formülü söyledikten sonra ben programımızı kapatmak istiyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Yardımcı doçent doktor Oğuzhan Tan konuğumuzdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
İlahi Nizam ve İnsan.